Afrikalı Leo, Amin Malov, 7. kaset, 2. yüz. Yanımda ağır zincirlerle bir top gibi kölelerin en aşağılanmışı olarak yere, toz toprak içine çökmüş Abbas'ı gördüm. Ona benim düşüşümü yansıtan bir aynaymış gibi baktım. Daha dün kendi gemisinin güvertesinde deniz onun için yeterince geniş değilmiş, dalgalar yeterince öfke uyandırmıyormuş gibi böbürle dolaşıp kahkahalar atıyordu. Yüksek sesle içimi çektim. Uyumakta olduğunu sandığım arkadaşım gözlerini bile açmadan bana yanıt verdi. Elhamdülillah, elhamdülillah, inayeti için Tanrı'ya şükredelim. Kendi adıma şükredebilmek için çokça kötü bir durumdaydım. Yalnızca ona hep şükredelim ama şu anda ona ne için şükretmemizi istiyorsun? İniltilerini, soluklarını duyduğumuz şu forsalar gibi kürek çekmekten bizi koruduğu için ona şükredelim. Yaşamamızı sağladığı ve şu anda iki iyi arkadaşı birlikte bulundurduğu için ona şükredelim. Bunlar elhamdülillah demek için üç iyi neden değil midir? Oturduğu yerde doğruldu. Tanrı'ya beni uğursuzluklardan koruması için dua etmiyorum. Böyle durumlarda beni umutsuzluktan koruması için dua ediyorum. İnan, Tanrı bir elini bıraksa öteki elinden tutar. Abbas doğru söylüyordu oğlum. Kendisinin sandığından da daha doğru. Ben Tanrı'nın sağ elini Mekke'de bırakmamış mıydım? Roma'da onun sol avucunda yaşayacaktım. Sant Angelo yılı, Hicri 925, 3 Ocak 1519, 22 Aralık 1519. Beni kaçıran adam Pietro Bovidiglia adında dindarlığıyla ünlü Sicilyalı bir korsandı. 60 yaşlarındaydı ve birçok kez adam öldürmüştü. Bir soyguncu olarak ruhunu teslim etmekten korkmuş, Tanrı uğruna bir şeyler yapıp günahlarından kurtulmak istemiş olmalı ya da Akdeniz'in bir yanında Hristiyanlığın babası Roma hükümdarı, Tanrı'nın temsilcisi 10. Leo'ya bir armağan vererek. Papa için hazırlanan armağan bendim ve 14 Şubat Saint Valentin yortusunda sunuldum. Papa'ya sunulacağım bir gece önce bana söylenmişti. Gün ağarana dek gözümü uyku tutmadan sırtımı hücrenin duvarına yaslayıp karanlık sessizliği bozan bütün sesleri dinledim. Kentin uğultusunu, bir bekçinin kahkahasını, Tiber'e düşen bir nesnenin sesini, yeni doğmuş bir bebeğin ağlamasını. Roma'ya geldiğimden beri uykusuzluk çekmekteydim. Geceleri bu denli sıkıntılı yapan nedenleri bulmaya çalışıyordum. Özgürlüğün ve bir kadının yokluğundan çok bir müezzinin sesini duyamamak bana acı veriyordu. Daha önce hiç böyle yaşamamıştım. Haftalar boyu boşluğu dolduran, duvarlara ve insanlara güven veren, zamanı belirleyen ezan sesini duymadan yaşamak. Kaleye kapatılalı bir ayı geçmiş olmalıydı. Korkunç bir deniz yolculuğundan ve pek çok yerde durduktan sonra yalnızca ben, İtalya'nın en kalabalık kentlerinden olan Napoli'de karaya çıkarılmış, sonra arabayla Roma'ya götürülmüştüm. Abbas'ı bir daha 3 yıl sonra çok olağan dışı koşullarda görecektim. Zincirlerim daha duruyordu fakat Bovadiglia'nın benden özür dilemek gereğini duyması beni pek çok şaşırtmıştı. İspanya topraklarındayız. Askerler zincirsiz bir paslı görürlerse kesin kes saldırırlar demişti. Sesinin saygılı tınısı bundan böyle bana daha saygılı davranılacağı izlenimini veriyordu. San Angelo kalesine vardığımız zaman yanılmadığımı anladım. Silindirik yapısıyla etkileyici bir kaleydi. Kaleye sarmal bir yoldan girdik. Beni hapishaneden çok han odasını andıran ve içinde bir yatak, bir iskemle, tahtadan bir sandık bulunan küçük bir odaya götürüp ağır kapıyı asma bir kilitle dışarıdan kapattılar. 10 gün sonra biri beni görmeye geldi. Bekçilerin onu karşılayış biçimlerinden papaya yakın biri olduğunu anladım. Ziyaretçim Francesco Guicardini Modeno valisiydi ve papa adına elçi olarak çalışıyordu. Özelliklerimi, adımı sanımı, etkinliklerimi, Timbuktu'dan başlayarak İstanbul'a kadar uzanan elçilik görevlerimi anlattım. Anlattıklarımdan hoşlanmış görünüyordu. Kastilya dilinde konuşuyorduk. Bu dili çok iyi anlıyor fakat güçlükle konuşuyordum. Bunun ayrımına varınca yavaş yavaş konuşmamı söyledi. bu alandaki bilgisizliğimden ötürü özür dileyince büyük bir incelikle. Ben bütün Akdeniz çevresinde konuşulmakta olan Arapçayı bilmiyorum dedi. Öyleyse ben de sizden özür dilemeliyim. Bu ince davranışı beni yüreklendirdi. Kaba İtalyanca yani Toskana dilinde birkaç sözcük söyledim. Her ikimiz de kahkahalarla güldük dostça bir sesle. Bir yıla kalmadan dilinizi konuşacağım. Sizin kadar değil elbette ama istediklerimi anlatabilecek kadar diye söz verdim. Başını hafifçe eğerken sözümü sürdürdüm. Kimi kurallara uyum sağlayabilmem için zamana gereksinimim olacak. Özellikle Avrupalıların bir kişiyle konuşurken sanki çok kişiyle konuşuyorlarmış gibi siz demelerini ya da orada bulunmayan bir kadın için ayrı bir adıl kullanmalarını, bu gibi kurallar. Biz Arapçada ister bir prens ister uşak olsun sen deriz. Elçi duraksadı, düşünmesi gereken çok şey olduğu için değil, fakat söylemesi gerekenleri toparlamak için. Odadaki tek iskemlede oturuyordu. Başının biçimini ortaya koyan başlığı ona bir işbirlikçi havası veriyordu. Ben ondan bir adım ötede sandığın üstünde oturmaktaydım. Burnunu kesin bir tavırla olduğum yana doğru kaldırıp eğildi. Bay Hasan, buraya gelişiniz çok, pek çok önemli bir nedene dayanıyor. Size bir açıklamada bulunamam çünkü bu kutsal babamızın gizi. Bunu sizi ancak o zamanı geldiğine karar verdiği gün açıklayabilir. Yalnız şunu bilin ki serüveniniz bir rastlantı ya da bir korsanın kaprisi sonucu değil. Biraz düşündükten sonra, Bova dikli ya sizi bulmak için denizler açtı demek istemiyorum. Kesinlikle hayır, fakat kutsal babamıza nasıl bir pasta sunulması gerektiğini biliyordu. Bir gezgin, iyi eğitim görmüş bir adam. Fakat o daha iyisini buldu, bir elçiye rastladı. Biz bu kadarını ummuyorduk. Bu denli iyi bir av olduğum için böbürlenmeli miydim? Ne hoşnutluk ne de öfke gösterdim. Her şeyin ötesinde büyük, karmaşık bir oyunun kurbanıydım ve bu oyuna ilişkin daha çok bilgi edinmek istiyordum. Fakat Guicardini kalkmıştı bile. O çıkar çıkmaz bir subay odama gelip bir şey isteyip istemediğini sordu. Temiz giysiler, bir küçük masa, bir lamba, kağıt ve kalem istedim. Ondan sonra da günlerimi yazarak geçirdim. O günden başlayarak yemekler de değişti. Fasulye ve mercimek yerine et, lazanya ve hiç ölçüyü kaçırmadan içtiğim Trebbiato şarabı geliyordu. Floransalı çok geçmeden yine gelip merak ettiğim haberleri getirdi. Pietro Bovadiglia beni papaya sunacaktı. San Valentin gününde korsanla diplomat birlikte geldiler. Papa bizi kalede, kütüphanede bekliyordu. Bovadiglia büyük bir coşku ve saygıyla kendini papanın ayakları dibine attı. Guicardini onun yerden kalkmasına yardım etti. Böylece onu papanın elini saygıyla ve kısaca öpmekle sınırlandırmış oldu. Sıram gelince ben de yaklaştım. 10. Leo koltuğunda kıpırdamadan oturmaktaydı. Sakalı tıraş edilmişti. Yüzü yuvarlak ve sevimliydi. Çenesinde çukur vardı. Dudakları, özellikle alt dudağı kalındı. Bakışları bir şeyler soruşturuyor gibiydi ama güven vericiydi. Parmakları hiçbir zaman elleriyle çalışmamış bütün insanlarınki gibi yumuşaktı. Arkasında çevirmenliğini yapan bir papaz durmaktaydı. Papa her iki elini de açarak avuçlarını benim eğilmiş olan sırtıma koydu. Bu davranışın bir sevecenlik göstergesi mi yoksa sahip olma anlamına mı geldiğini anlayamadım. Sonra korsana teşekkür etmek için birkaç söz söyledi. Floransalı beni yakalayan adamı dışarı çıkarana değin, yeni efendim özellikle diz çökmüş durumda kalmama göz yumdu. Korsanın dışarı çıkmasıyla onların gözünde salonda seyirci de kalmamıştı. Çevirmen çok belirgin bir Kastilya vurgulamasıyla Arapça olarak bana papanın sözlerini aktardı. Sanatı bilen ve iyi eğitim görmüş birinin aramızda her zaman yeri vardır. Bir köle olarak değil, korumamız altında olan bir kişi olarak. Buraya istenciniz dışında geldiğiniz doğrudur. İstenciniz dışında getirilmenizi biz de onaylayamayız, fakat dünya öyledir ki çoğu zaman kusur, erdemin bir koludur. En iyi eylemler en kötü nedenler uğruna ve en kötü eylemler de en iyi nedenler uğruna gerçekleştirilir. Selefimiz Papa Julius'un kutsal kilisemizin kendisini güvenlikte duyumsayabileceği toprakları ele geçirmek için savaşa başvurduğu gibi. Benim tümüyle yabancısı olduğum bir konuda konuşmakta olduğunun ayrımına vardı ve birden sustu. görüşümü belirtmek için susuşunu fırsat bildim çekingenlikle. Bence bunda utanç verici bir şey yok. Peygamberden sonra bütün halifeler ordulara kumanda etmişler, devleti yönetmişlerdir. Papa çeviriyi beklenmeyen bir ilgiyle dinledi ve bana hemen şu soruyu yöneltti. Hep böyle mi oldu? Sultanlar halifelerin ayağını kaydırana değin, ondan sonra halifeler kendi saraylarına çekilmişlerdir. Bu iyi bir şey miydi? Papa benim görüşüme önem veriyor gibiydi. Görüşlerimi anlatmadan önce çok iyi düşündüm. İyi olduğunu sanmıyorum. Halifelerin devleti yönettikleri süre Müslümanlık bilgiyle, kültürle donanmıştı. Din bu dünyanın işlerine barışla egemendi. O zamandan sonra güç egemen oldu. İnançsa sultanların elinde bir kılıçtan başka bir şey değil. Papa öylesine hoşnut kalmıştı ki çevirmeni tanıklığa çağırdı. Çok değerli selefimin haklı olduğuna hep inanmışımdır. Papa, eğer kendi ordusu olmazsa güçlü bir kralın vaizi olur ancak. Kimi deyin insan bir anlaşma ortamı yaratabilmek için düşmanının silahlarını kullanmak zorunda kalır. İşaret parmağını bana doğru uzattı. Söylediklerin bizi rahatlatıyor. Bovadiglia çok talihliymiş, bize hizmete hazır mısın? Uysallıkla birkaç sözcük mırıldandım. Bunun ayrımına vardı, azdan yüzünü ekşitti, biraz daha ironiyle. Tanrı iradesinin buyruklarına boyun eğelim dedi. Sonra da çabuk çabuk sözünü sürdürdü. Öyle ki çevirmen ona güçlükle yetişiyordu. Danışmanımız Bay Güyükardeni senden beklediklerimizi kısaca anlatmıştır. Zamanı gelince bu konuyu seninle bir daha konuşacağız. Şunu bil ki bu kutsal kente tarihinin en zor anında ulaştın. Roma yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yarın kentte dolaşırken gitgide büyümekte olduğunu, gitgide daha çekici olduğunu göreceksin. Tıpkı çok yaşlı bir ağacın içinden kurumuş olmasına karşın yeni tomurcuklar, birkaç yeşil yaprak ve ışıkta göz alıcı renklerle parlayan birkaç çiçek verdiği gibi. Her yerde en iyi yontucular, en iyi ressamlar, yazarlar, müzikçiler, zanaatkarlar. Hepsi bizim korumamız altında en iyi yapıtlarını yaratmaktalar. Bahar yeni yeni başlıyor fakat kış yaklaşmakta. Ölüm sırasını bekliyor. Her yanımızdan kuşatmış, bizi gözetliyor. Bize hangi yandan ulaşacak, bizi hangi kılıçla vuracak? Bunu yalnızca Tanrı bilir. Meğer ki o dudaklarımızdan bu ölümcül kupayı geri çekmeyi dilesin. Hemen Tanrı uludur diye karşılık verdim. Papa ise neşeyle Tanrı bizi sultanlardan korusun dedi. O gün konuşma burada bitti. 10. Leo beni yine çağıracağına söz verdi. Hücreme döndüğüm zaman beni ilgilendiren yeni buyruklar verilmiş olduğunu gördüm. Karanlık basana değin kapım açık kalacak ve kale duvarları içinde kalmak koşuluyla istediğim gibi dolaşabilecektim. Bir hafta sonra papayı yine gördüm. Özellikle benim için ciddi bir program hazırlanmıştı. Zamanım öğrenmek ve öğretmekle geçecekti. Bir piskopos bana Latince, bir başkası kateşizm, bir üçüncüsü İncil ve İbranice dersleri verecekti. Dipnot. Kateşizm, Hristiyanlık kurallarının tümü. Bir Ermeni papazdan her sabah Türkçe öğrenecektim. Bense 7 öğrenciye Arapça öğretecektim. Bu iş için bana her ay bir duka ödeyeceklerdi. Bu programa karşı çıkmayı hiç mi hiç düşünmedim. Koruyucum gülerek bunların incelikle işe zorlamak anlamına geldiğini, fakat bu programın kendilerinin bana duydukları büyük ilginin kanıtı olduğunu söyledi. Teşekkür ettim ve bu ilgiyi hak ettiğimi göstereceğime söz verdim. O günden sonra beni her ay bir kez yalnız başıma ya da öğretmenlerimle birlikte çağırıp bilgimi, özellikle kateşizm alanında öğrendiklerimi denetledi. Kafasında vaftiz edileceğim günü de bana vereceği adı da belirlemiş bulunuyordu. Tutuklu olduğum yıl bedensel hiçbir sıkıntı çekmediğim, zihinsel olarak çok şey kazandığım bir yıldı. Günden güne yalnızca çalıştığım konularda değil, fakat bana ders veren öğretmenlerimle ve öğrencilerimle yaptığım konuşmalarla da bilgim genişledi. Öğrencilerimden ikisi Aragon'dan iki papaz, ikisi Fransız, ikisi Venedikli, biri de Saksonyalı bir Almandı. Luther adında bir rahibin 10. Leo'ya karşı büyük bir kavga başlattığını ilk kez bu Saksonyalı'dan duydum. Luther'in başlattığı savaş, Avrupa'nın bütününe yayılmak, her yeri ateşe ve kana boğmak eğilimi gösteriyordu ki, bu Roma için uğursuzlukların en büyüğü anlamına geliyordu. Papalığa baş kaldıranların yılı, Hicri 926, 23 Aralık 1519, 12 Aralık 1520. Papa'nın yararı ne? Kardinaller ne işe yarıyor? Kendini debdebeye ve her zevke kaptırmış Roma, Tanrı'ya nasıl tapınıyor? Agustin mezhebinden olan öğrenci Hans hep bunları soruyor, beni 10. Leo'nun bulunduğu salona götürürken rahip Luther'in ilkelerini kabul ettirmeye çalışıyordu. Ben de ona günlerini kazıkta geçirmek istemiyorsa konuşmaması gerektiğini söylüyordum. Sarışın, kemikli, zeki ve direngen olan Hans, her dersten sonra çantasından çıkardığı bir kitapçıkta ya da bir parça kağıtta yazılı olanları bana çeviriyor, direngenlikle bu konuda ne düşündüğümü soruyordu. Benim yanıtımsa hiç değişmiyordu. Benim duygularım ne olabilir ki koruyucuma hainlik edemem? Hans düş kırıklığına uğruyor fakat yürekliliğini yitirmiyor, ertesi gün dersten sonra yine aynı şeyi yapıyordu. Onu hiç kızmadan dinlediğimin ayrımına varmıştı. Sözlerini kanıtlamak için Peygamber Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun hadislerini bana anımsatıyordu. Luther de kutsal yerlerdeki bütün heykellerin birer put olduğunu, kaldırılmaları gerektiğini söylemiyor muydu? Tanrı elçisi bir hadisinde köpeklerin ve figüratif resimlerin bulunduğu yere melekler girmez demişti. Luther de Hristiyanlığın bir inananlar topluluğu olduğunu, kilisedeki hiyerarşik düzenin Hristiyanlığın yüksek amaçlarını küçülttüğünü söylemiyor muydu? Kutsal kitabın inancın tek temeli olduğunu belirtmiyor muydu? Rahiplerin evlenmeme andını gülünç bulmuyor muydu? O da kimsenin Tanrı'nın kendisi için belirlediği yazgıdan kaçamayacağını söylemiyor muydu? Peygamber de Müslümanlara değişik şeyler söylemiyordu. Bütün bu benzerliklere karşın bu konuda kendi eğilimlerimi izlemem olanaksızdı. 10. Leo ile Luther arasında amansız bir çatışma vardı ve beni kanadı altına alıp babammış gibi davranan birine karşı tanımadığım bir adamdan yana çıkamazdım. Elbette ki Papa'nın oğlum dediği bir tek ben değildim ama bana bir başka türlü oğlum diyordu. 6 Ocak 1520 günü yeni ve henüz bitmemiş Aziz Pietro Bazilikası'nda hem kendisinin iki adını hem de çok seçkin olan ailesinin adını verdi. Giovanni Leon Medici. Kardinallerin, piskoposların, elçilerin, Papa 10. Leo'nun koruması altında olanların, ozanların, ressamların, yontucuların bulunduğu, brokarların, incilerin ve değerli taşların pırıl pırıl parladığı bir tören düzenlendi. Urbinolu Raffaello bile oradaydı. Hayranlarının tanrısal Raffaello dedikleri bu adam 3 ay sonra onu götürecek olan hastalıktan ötürü güçsüz düşmüş görünmüyordu. Papa 3 katlı papalık tacı altında bir utku kazanmış gibi oturuyordu. Bu yortu gününde İsa'nın vaftizci Yahya'nın elleriyle vaftiz edildiği günü kutlarken ve ayrıca geleneğe göre Arabistan'dan gelen 3 müneccim kralın Efendimiz'e hayran oluşlarını anarken bizim için Berberiye ülkesinin uzak köşelerinden kendini Petrus'un evine adamak için gelmiş yeni bir müneccim kralı kutsal kilisemizin koynunu almaktan daha mutluluk vereceği ne olabilir? Dipnot: Müneccim krallar, Beytelehem yıldızını izleyerek bebek İsa'yı görmeye giden ve ona armağanlar götüren 3 bilge kral. Mihrabın karşısında diz çökmüş, uzun, beyaz, yünlü bir giysi içinde, buhur kokusundan başım hafifçe dumanlanmış ve hak edilmemiş bunca onurla sarsılmış olarak bekliyordum. Bu törene katılan herkes, müneccim kralın bir yaz gecesi, Cerbe'de bir korsanca tutuklanıp Roma'ya bir köle olarak getirildiğini biliyordu. Benim için söylenen ve bana yapılan her şey öylesine anlamsız, öylesine abartmalı ve öylesine soytarılığa varan bir gülünçlükteydi ki, kötü bir düşün, bir ılgımın kurbanı değil miydim? Her cuma olduğu gibi, bugün de Kahire'de ya da Timbuktu'da bir camide değil miydim? Gece gördüğüm kötü bir düşten etkilenmiş olmalıyım, kafam karışmış olmalı. Ben bu kuşkular içindeyken Papa'nın sesi yükseldi, bu kez bana sesleniyordu. Sen, bizim çok sevgili oğlumuz, Giovanni Leon. Tanrı iradesinin bütün insanlar arasından seçtiği. Giovanni Leon. Jones Leo. Ailemde kimse bu adı taşımamıştı. Tören bittikten sonra, çok sonra bile bu harfleri, heceleri zihnimden geçiriyor, bir Latince, bir İtalyanca olarak yineliyordum. Leo, Leon. İnsanlar yabansı bir alışkanlıkla kendilerini korkutan hayvanların adını alırlar, kendilerine bağlı olan hayvanların adlarını hiç almazlar. İnsanlar kendilerine kurt denmesinden hoşlanırlar da köpek denmesinden hoşlanmazlar. Hasan adını unuttuğum bir gün aynaya baktığımda kendi kendime ''Leo, gözlerinin altında gölgeler belirmiş mi?'' diyeceğim. Yeni adıma alışabilmem için onu Arapçalaştırdım. Jones Leo, Yahya el-Esed oldu. Roma'da ve Bologna'da yazdığım kitaplarımdaki imza budur. Papalık sarayına gelen ve geç doğmuş esmer kıvırcık saçlı bir Medici karşısında şaşkınlığa düşen ziyaretçiler, dinsel olarak evlat edinildiğimi belirtmek için adımın sonunda Africanus, Afrikalı adını eklediler. Bana bu adı vermelerinin nedeni belki de Papa'nın beni kardinal yapmasını önlemekti. Çünkü Papa birçok yeğenini daha 14 yaşlarındayken kardinal olarak atamıştı. Vaftiz gecesi Papa beni yanına çağırdı. Bundan böyle özgür bir insan olduğumu, dışarıda bir ev bulana dek kalede yaşayabileceğimi fakat çalışmalarımı ve öğretmenliğimi eskisi gibi sürdürmemi istediğini söyledi. Sonra masadan bir kitap alıp sanki ev sahibiymiş gibi açık olan ellerime bıraktı. Kitabı açtığım zaman Arapça yazılmış olduğunu gördüm. ''Yüksek sesle oku oğlum'' dedi. Sayfaları dikkatle çevirip dediğini yaptım. Her saat okunacak duaların kitabı. Pano kentinde Kutsal Peder Papa'nın himayeleriyle hazırlanmış ve 12 Eylül 1514'te tamamlanmış. Koruyucum titreyen bir sesle okumamı kesti. Bu Arap dilinde matbaada basılmış ilk kitaptır dedi. Halkının arasına dönerken bu kitabı da birlikte götür. Bakışlarından bir gün onlardan ayrılacağımı çok iyi bildiğini anladım. Öylesine duygulanmış görünüyordu ki gözyaşlarımı tutamadım. Elini öpmek için eğildim. Beni kendine doğru çekti ve öz babammış gibi kucakladı. Tanrım, onu o andan başlayarak bana uyguladığı bütün törensel kurallara karşın sevdim. Bu denli güçlü, Avrupa'daki ve başka yerlerdeki Hristiyanların böylesine saygı gösterdiği, bir Yahudi basımcının dükkanında basılmış Arapça küçük bir kitapla böylesine duygulanabilen bu adam bana, çöküş döneminden önceki halifeler kadar örneğin Harun Reşid'in oğlu El-Memun kadar değerli geldi. Ulu Tanrı hiçbirinden şefaatini esirgemesin. Bu görüşmenin ertesinde ilk kez hapishanemin duvarlarının dışına çıktım. Özgür olarak kollarımı sallaya sallaya San Angelo Köprüsü'nden Ponte'ye doğru yürürken artık tutukluluğum için ne acı ne de kırgınlık duyuyordum. Ağır zincirler taşıdığım birkaç hafta, yumuşak, ince bir biçimde ağırlandığım birkaç ay sonra, bundan önce bir süre bulunduğum, çalıştığım, onur kazandığım, mutlu olduğum öteki ülkelerde olduğu gibi bir gezgin, yaratılıştan göçmen, bir yıl boyunca Roma'nın yalnızca San Angelo Kalesi'nin silindir biçimindeki kulesini ve kaleyi Vatikan'a bağlayan sonu yokmuş gibi uzun geçidi gören ben, şimdi bütün anıtları ve sokakları görmek, bütün kadınları ve erkekleri tanımak için büyük bir istek duyuyordum. Ertesi gezintimde Hans'ı yanıma almakla belki de yanlış davranmıştım. Via de Banchi Veci'den sonra sola, ünlü Via del Pellegrino'ya döndük ve buradaki ipek kumaş ve kuyumcu dükkanlarının vitrinlerine hayran kaldım. Orada saatler geçirebilirdim fakat Alman arkadaşım sabırsızlanıyordu. Arada bir karnı acıkmış bir çocuk gibi kolumu çekiştirip duruyordu. Kendimi zorluyordum. Coşkum için özür bile diledim. Çevremizde hayranlıkla seyredebileceğimiz anıtlar, saraylar ve kiliseler yok muydu? Ya da beni bulunduğumuz yere çok yakın olan Piazza Novana'ya götüremez miydi? Orada günün her saatinde seyredilecek bir şeyler olduğu, en azından takla atan güvercinlerin seyredilebileceği söyleniyordu. Hans bunların hiçbirini istemiyordu. Beni çöp tümseklerinin üstünden atlayarak ilerleyebildiğimiz dar sokaklardan geçirdi. Sonunda çok karanlık ve son derece kötü kokan bir yerde duruverdi. Çevremizde üstü başı pislik içinde iskeleti andıran insanlar dolaşıyordu. Bir pencereden sarkan bir kadın birkaç quattrini karşılığında kendisine arkadaşlık edebileceğimizi söyledi. Çok kötü oldum fakat Hans kıpırdamadan bekledi. Kendisine dikkatle baktığım zaman açıklama yapmak gereğini duydu. Gözünüzün önündeki bu düşkünlüğün, bu perişanlığın beyninizde yer etmesini istiyorum. Kilisenin prenslerinin nasıl yaşadıklarını görüyorsunuz. Kardinallerin her birinin üçer sarayı var. Sefahatin her türlüsünün yaşandığı debdebeli saraylar birbirleriyle yarış içindeler. Arka arkaya 12 türlü balığın, 8 türlü salatanın, 5 türlü tatlının yendiği şölenler düzenliyorlar. Peki ya Papa'nın kendisi? Portekiz kralının armağan ettiği fille böbürlenerek sokaklarda dolaştığını hiç görmediniz mi? Onun dal kavuklarına altınlar saçtığına hiç tanık oldunuz mu? Magliana'daki topraklarında avlanırken uzun deri çizmelerini giymiş olarak at üstünde çevresinde 68 köpeğiyle yaban domuzu kovalayışını hiç izlediniz mi? Altın karşılığında Kandiye'den ve Ermenistan'dan getirttiği atmacaları gördünüz mü? Duygularını anlıyordum ama davranışı beni sinirlendirmişti. En iyisi sen bana Roma'nın anıtlarını, Cicero'yla Livius'un konuşmalar yaptıkları alanları göster dedim. Genç arkadaşım bir yengi kazanmış gibi görünüyordu. Tek sözcük söylemeden yürümeye başladı. Öylesine hızlı yürüyordu ki ona güçlükle yetişiyordum. Yarım saat sonra biraz durmaya karar verdiği zaman insanların yaşadıkları sokakları epey geride bırakmıştık. Geniş, boş bir alanın ortasında durmaktaydık. Burası Romalıların forum alanı, eski kentin cıvıl cıvıl sokaklarının çevrelediği kent merkezi. Bugün buraya Campo Vacchino diyorlar. Önümüzde Monte Palatino, doğuda Kolezyum'un arkasında Monte Esculino. Görüyor musunuz? Buraları yıllardır bomboş duruyor. Roma bugün görkemli bir kentin dışına taşmış bir ticaret kentinden başka bir şey değil. Bugünkü nüfusunun kaç olduğunu biliyor musunuz? 8.000 kişi. Bilemediniz, 9.000. Bu sayı Fas'ın, Tunus'un ve Tilemse'nin nüfuslarının çok altındaydı. Kaleye geri döndüğüm zaman güneş daha epey yüksekteydi. O nedenle arkadaşıma San Pedro'ya doğru yürümemizi önerdim. Güzel bir semt olan Borgo'dan geçip Bazilika'nın önüne geldiğimizde Hans bir kez daha çılgınca eleştirilerine başladı. Papa'nın bu kilisenin yapımını ne yolla bitirmeyi tasarladığını biliyor musunuz? Almanlardan aldığı parayla. Oradan gelip geçenler çevremizde toplanmaya başlamıştı. Bugün yeterince anıt gördüm. Bir başka gün yine geliriz diye ricada bulundum. Ve onu bir an bile beklemeden eski hapishaneme sığınmak için koşarken Roma'yı bir daha Luther yanlısı biriyle dolaşmamaya karar verdim. İkinci kez çıkışımda yol arkadaşı olarak Modena'ya yaptığı uzun yolculuktan dönmüş olan Guicciardini'yi seçtim. Campo Vacchino'yu gördükten sonra uğradığım düş kırıklığını anlattım, etkilenmiş görünmedi. Ölümsüz kent Roma fakat günahlarıyla ölümsüz diye bilgece bir açıklamada bulundu. Kutsal kent fakat Tanrı'ya saygısızlık edenlerle dolu. Tembel fakat her gün dünyaya yeni bir başyapıt armağan eden kent diye ekledi. Guicciardini ile dolaşmak, onun izlenimlerini, yorumlarını dinlemek, gizlerini paylaşmak insanı çok keyiflendiriyordu ama kimi zorlukları da vardı. San Angelo Kilisesi'nden Kardinal Farnese'nin yeni sarayına dek olan bir milden daha kısa yolu tam 2 saatte alabildik. Arkadaşım öylesine tanınmış bir kişiydi. Kimileri geçerken onu selamlıyor, kimileri onunla uzun uzun konuşmak için attan iniyordu. Bunların elinden zor kurtulan Floransalı yanıma gelip özür diliyor, son zamanlarda Roma'ya yerleşmiş bir dışarlıklı ya da bu da son derece sözü geçen bir bürokrat diye açıklamada bulunuyordu. İki kez de bu kardinal falancanın piçi dedi. Şaşkınlık göstermedim. Hans bana papaların başkentinde din adamları, her ülkeden rahibeler ve hacılarla dolu bu kentte kilise prenslerinin metreslerinin sarayları ve hizmetçileri olduğunu, çocuklarının en yüksek düzeydeki görevlere aday olduklarını, rahiplerinde sokaklarda hiç utanmadan böbürlenerek gezen gözdeleri ve odalıkları bulunduğunu anlatmıştı. Guicciardini sanki kafamdan geçenleri anlamış gibi. Kösnüllük tantanalı yaşamdan daha az zararlı dedi ve ekledi. Roma'nın üst düzey din adamlarının yaşam biçimleri için pek çok para harcanmakta Oysa yalnızca kiliseye türlü alanlarda hizmet edenlerin yaşadığı bu kentte hiçbir şey üretilmemektedir. Her şey Floransa, Venedik, Milano ya da daha başka yerlerden satın alınmakta. Harcamaları karşılayabilmek için papalar dinsel rütbeler satmaya başlamışlardır. Kardinallik 10 bin, 20 bin, 30 bin dükaya satılmakta. Burada her şey satılıktır, kahyalık bile. Bunlar yetmezmiş gibi acınası Almanlara günah çıkarma senetleri satılıyor. Para öderseniz günahlarınız bağışlanıyor. Kısacası kutsal baba cenneti satmak istiyor. Luther'le kavga böyle başladı. Öyleyse bu rahip haklı. Bir bakıma öyle, yalnızca böyle kuşku uyandıran bir yolla da olsa toplanan paranın San Pietro Kilisesi'nin tamamlanmasına harcandığını, bir bölümünün yalnızca şölenlere değil fakat insan ruhunun yükselmesi uğrunda harcandığını düşünmekten kendimi alamıyorum. Roma'da yüzlerce yazarla sanatçı her gün eskileri kıskançlıktan şaşkına çevirecek düzeyde başyapıtlar yaratmakta. Yeni bir dünya doğmakta, yeni bir görüş, yeni bir güzellik. Ve bu dünya burada şu sıralar Tanrı'ya saygısız, her şeyin satın alınabildiği kokuşmuş Roma'da Almanlardan sömürülen parayla doğmakta. Bunlar çok yararlı harcamalar değil mi? Ne düşüneceğimi bilmiyordum. İyi ve kötü, doğru ve doğru olmayan güzellik ve çürümüşlük kafamda karma karışıktı. Fakat belki de 10. Leo'nun Roma'sı, Afrikalı Leo'nun Roma'sı buydu. Guicardini'nin sözlerini beynime kazınmalarını istercesine yineledim. Aylak kent, kutsal kent, ölümsüz kent. Birden umutsuz bir sesle sözümü kesti. Ayrıca da lanetlenmiş kent. Bir açıklama bekleyerek ona bakarken cebinden buruşuk bir kağıt çıkardı. Luther'in Papa'ya yazdığı mektuptan birkaç satır kopya ettim ve alçak sesle okudu. Sen, Leo, uğursuzların en uğursuzu, tahtların en tehlikeli olanında oturmaktasın. Roma, önceleri cennete açılan kapıydı, şimdilerde ise cehennemin Gaia kuyusu. Dönmenin yılı. Hicri 927, 13 Aralık 1520, 30 Kasım 1521. O yılın 6 Nisan Cumartesi günü yaşamımda ne büyük bir mutluluk günüydü. Papa çok öfkelenmişti. Bekleme odasının çift kapıları beni onun öfkesine hedef olmaktan koruyordu ama öylesine yüksek sesle bağırıyordu ki bir an kıpırdamadan durakaldım. Fakat yanımdaki İsviçreli buyruğa uymak zorundaydı. Çalışma odasının kapısını vurmadan açtı ve beni içeri doğru iterek arkamdan kapıyı kapadı. Papa beni görünce bağırmayı kesti. Fakat kaşları çatık, alt dudağı titremekteydi. Masaya sinirli sinirli vurmakta olan yumuşak parmaklarıyla yaklaşmamı işaret etti. Önce onun, sonra da sağında durmakta olan kişinin eline doğru eğildim. Leo, yeğenimiz Kardinal Julius'u tanıyor musun? Roma'da yaşayıp da kendilerini tanımamak olası mı? O koşullarda verilebilecek en uygun yanıt bu değildi. Julius da Medici kesin kes kilisenin en şatafatlı prenslerinden biriydi. Ayrıca da Papa'nın güvenini kazanmıştı. Ne var ki gösteriş düşkünlüğü, serüvenleri, ancak külhan beylere yaraşan aşk öyküleri onu Luthercilerin baş hedefi yapıyor. Dolayısıyla Papa'nın kendisini azarlamasına yol açıyordu. Beri yandan Guicardini onun için iyi şeyler söylemişti. Julius'ta bir beyefendinin bütün nitelikleri var. Sanatçılara arka çıkar, hoşgörülüdür, arkadaşlığı iyidir. Ondan niye bir din adamı yapmak istediler anlamıyorum. Papa'nın yeğeni kırmızı pelerini ve alnında takkesinden taşan kara saçlarıyla derin düşüncelere dalmış görünüyordu. Kardinal seninle konuşacak oğlum. Şuradaki iskemlelere oturabilirsiniz. Benim okumam gereken şeyler var. Papa'nın o gün konuştuklarımızdan tek sözcük bile kaçırmadığını söylersem yanılmış olmam çünkü elindeki kağıtlardan bir tekini bile çevirdiğini görmedim. Julius sıkılmıştı, gözlerinde bir yandaşlık arıyor gibiydi, boğazını temizledi. Genç biri cemaatime katıldı, erdemli ve güzel, ayrıca çok zeki. Kutsal baba sana tanıştırmamı, senin de onu eş olarak almanı istiyor, adı Maddalena. Gözle görülür bir çabayla bu sözleri söyledikten sonra konuyu değiştirdi. Geçmişimi, yolculuklarımı, Roma'daki yaşantımı sordu. Bilgi edinmeye papa kadar meraklı olduğunu anladım. Timbuktu, Fas ve Kahire'nin sözü edildiğinde aynı ilgiyi gösterdi. fikirlere aynı ölçüde saygılıydı. Bir gün gezilerimi yazacağıma söz vermemi istedi ve ilk okuyucum olacağını söyledi. Bu görüşmenin bana verdiği büyük tat, yapılan öneri için kuşkular duymamı engellemedi. Doğruyu söylemek gerekirse, Romalı dedikoducuların ağızlarını kapatmak için gebe kalmış bir genç kızın evlendirildiği koca olmak istemiyordum. Ama papaya ve yeğenine tek sözcükle "Hayır" demem çok zordu. Duygularımı anlatmak için dolaylı bir yol seçtim. Kendimi, bedenim ve ruhum için yararlı olanı daha iyi bilen kutsal babamızın ve seçkin kardinalin ellerine bırakıyorum. Papa'nın attığı kahkaha beni yerimden sıçrattı. Kağıtları elinden bırakıp yüzünü bize döndü. "Leo, kızı bugün Requiem ayininden sonra görecek," dedi. O gün 10. Leo'nun korumasındakiler arasında en değer verdiği kişi olan Urbinolu Raffaello'nun ölümünün 1. yıl dönümü dolayısıyla Sistine Kilisesi'nde bir ayin yapılacaktı. Papa, Raffaello'yu sık sık içtenlikli bir üzüntüyle anımsardı. Onun bu davranışı Raffaello'yu çok az tanıdığım için üzülmeme neden olurdu. Uzun süren tutukluluğumdan ötürü Raffaello ile ancak 2 kez karşılaşmıştık. Biri Vatikan koridorlarında ve çok kısa bir süre için, ikincisi ise benim vaftiz törenimde. Törenden sonra daha başkaları gibi beni yanında durduran papayı kutlamaya gelmiş, dudaklarını neredeyse yakan bir soru sormuştu. "Ülkenizde ne ressam ne de yontucu olmadığı doğru mu?" "Resim ya da yontu yapan kişiler var ama figüratif resimler ya da yontular yapmak haramdır. Yaradana meydan okumak olarak kabul edilir. Yaratılışı yansıladığı için bizim sanatımızı onurlandırır bu." Kaşlarını şaşırmış, biraz da alçak gönüllülük gösteriyormuş gibi çatmıştı. Yanıt vermek gereğini duymuştum. Michelangelo'nun Musa'nın yontusunu yaptıktan sonra ona yürümeyi ve konuşmayı buyurduğu doğru değil mi? Raffaello biraz alaylı gülümsedi. "Öyle derler," dedi. "Ülkemin insanları işte bundan kaçınıyorlar. Bir insan kendini yaradanın yerine koymak isteyebilir diye." "Peki başkalarının yaşamasına ya da ölmesine karar veren sultan bir ressaminkinden daha büyük bir sövgüyle kendini yaradan yerine koymuyor mu? Ya da köleleri olan onları alıp satan biri?" Ressamın sesi yükselmişti. Onu yatıştırmaya çalıştım. "Bir gün stüdyonuzda sizi görmek isterdim. Eğer portrenizi yapmak istesem bu bir sövgü olur mu?" "Kesinlikle olmaz. Bu tıpkı en usta ozanımızın benim için kaside yazması gibi olur. Karşılaştırabileceğim daha iyi bir şey bulamamıştım. Yanıtım onu hoşnut etmişti." "Çok iyi. İstediğiniz zaman gelin," dedi. Gitmeye kararlıydım fakat ölüm benden önce davrandı. Raffaello'ya ilişkin birkaç sözcük, kaş çatışı ve bir sözden oluşan bir anım vardı. O anma gününde onu düşünmek görevimdi fakat daha tören bitmeden düşüncelerim Maddalena'ya kaydı. Saçını, sesini, görünüşünü kestirmeye çalıştım. Onunla hangi dilde konuşacağımı, söze nasıl başlayacağımı kendi kendime sordum. Ayrıca Papa, 10. Leon'un ve yeğeninin beni çağırmadan önce neler konuşmuş olduklarını kestirmeye çalıştım. Belki de Papa, yeğeninin çevresindekilere genç güzel bir kızın daha katıldığını duymuş, yeni olaylar çıkmasını önlemek için kesin bir tutumla kızdan kurtulması gerektiğini söylemişti. O zaman kimse Kardinal Julius'un kızla ilgili utanılası tasarıları olduğunu söyleyemezdi. Kardinal'in tek amacının yeğeni Afrikalı Leo için bir kız bulmak olduğu sanılırdı. Kiliseden çıkarken tanıdık bir papazın kıza ilişkin verdiği bilgiler varsayımlarımın doğruluğunu gösterdi. Maddalena uzun süredir bir manastırdaydı. Bir ziyareti sırasında kardinal onu görmüş, o günün sonunda kızı manastırdan eşyasını taşıyan arabasına aldırmıştı. Bu davranışı dedikodulara neden olmuş, 10. Leo olanları duymuş, hem kilisenin hem de Medici ailesinin başı olarak tepki göstermişti. Şimdi artık olayların özünü bildiğime inanıyordum ama benim elimde çok az şey vardı. "Sizin de benim gibi Granadalı olduğunuz ve yine benim gibi dönme olduğunuz doğru mu?" "Daha güçlü ve daha serin kanlı olduğumu sanırdım. Kardinalin beni oturttuğu, yere halı serili küçük odaya girdiği anda dudaklarından dökülecek sözcükler beni uzaklaşmak zorunda bırakır korkusuyla ona soru sorma isteğim tümüyle yok oldu. Artık benim için Maddalena'ya ilişkin tek gerçek yalnızca Maddalena'ydı. Tek isteğim vardı. Sonsuza değin onun devinimlerine, onun renklerine bakmak, onu izlemek. Roma'daki tüm kadınlardan daha narindi. Duruşuyla, konuşmasıyla öylesine nazenindi ki görenlerin gönlünü anında çeler, içini erinçle doldururdu. Saçları kapkaraydı. Ancak Endülüs'ün gölgelerinin serinliğiyle yanık topraklarının büyülü karışımını damıtarak var ettiği o koyu kara saçlar. Eşim olmadan önce kız kardeşimdi. Soluk alıp verişiyle bile tanışıktım. Daha oturmadan önce öyküsünün tümünü anlatmaya başladı. Ona sormamaya karar verdiğim sorulara kendisi yanıt verme kararı almıştı. Büyük babası yoksul düşmüş ve unutulmuş geniş bir Yahudi ailesinden, Abra Banellerdendi. Doğduğum kentin güneyindeki Neç semtinde demircilik yapan bu adam, ülkeden çıkmaları gerektiğinin ilan edildiği son ana değin aileyi tehdit eden tehlikenin ayrımına varamamıştı. 6 çocuğuyla göç ettiği Tetuan'da yoksulluk içinde yaşamışlar. Büyük babanın tek mutluluğu oğullarının biraz bilgi edindiğini, kızlarının da büyüdükçe güzelleştiklerini görmek olmuş. Kızlardan biri benim dönmenin annesiymiş. Annemle babam Ferrara'ya yerleşmeye karar vermişler diye anlattı. Orada varsıl akrabaları vardı fakat bindiğimiz gemide veba baş gösterdi. Yolcular da gemiciler de hastalıktan kırılıyordu. Pisa'da demir attık. Orada kendimi yapayalnız buldum. Annem, babam ve erkek kardeşim ölmüşlerdi. 8 yaşındaydım. Yaşlı bir rahibe beni aldı. Baş rahibi olduğu manastıra götürdü. Hemen vaftiz ettirdi ve bana Maddelena adını verdi. Annemle babamın verdiği ad Judith'ti. En sevdiklerimi yitirmekten ötürü büyük acı çekmeme karşın, karnım doyduğu, okuma yazma öğrendiğim ve hiçbir nedenle kırbaçlanmadığım için yazgıma lanet etmemeye çaba gösteriyordum. Ta ki koruyucum ölene değin, onun yerine İspanya'nın soylu bir ailesinden olan, ailenin günahlarından kurtulması için manastıra gönderilen, bu güzel yeri kendisi ve başkaları için bir tür Arap gibi gören biri geçmişti. Ama manastırın başıydı, ödüllendirmek ya da cezalandırmak onun elindeydi. Bana hep yüreğinin en kötü yanını gösterdi. 7 yıl boyunca Hristiyanlığa bağlılığım hep artmıştı. Oysa ona göre ben hep bir dönmeydim, kanı saf olmayan ve manastırın başına binbir uğursuzluk getirebilecek olan bir dönme. Haksız yere yapılan aşağılanmalar doğuşumdaki inanca dönmeme neden oldu. Yediğim domuz eti midemi bulandırmaya başladı, gecelerim acıyla doluydu. Kaçmak için tasarılar yapmaya başladım. Tek girişimim başarısızlıkla sonuçlandı. Hiçbir zaman hızlı koşamadım, hele hele rahibelik alışkanlıklarıyla. Bahçıvan beni yakaladı, sanki tavuk hırsızıymışım gibi kolumu bükerek manastıra geri götürdü. Bir zindana atıldım, kan sızana dek kırbaçlandım. Kırbaç izlerinden bazıları daha duruyordu fakat bunlar ne güzelliğini ne de vücudunun kusursuzluğunu bozuyordu. 2 hafta sonra zindandan çıkarıldığımda tutumumu değiştirmeye karar verdim. Sanki büyük pişmanlık duyuyormuşum gibi yaptım. Dine çok bağlıymışım, aşağılandığımı unutmuşum gibi davrandım. İyi bir fırsat bekliyordum. Fırsat Kardinal Julius'un manastıra yaptığı ziyaretle doğdu. Baş rahibe gücü yetseydi onu kazağa bile gönderebilirdi ama kardinali törenle karşılamak zorundaydı. Kimileyin bizleri kilise prenslerinin günahlarının bağışlanması için duaya çağırırdı ve herkes arasında olmasa bile Medicilerin uygunsuz yaşamından kınayarak söz eder, rahibeler de kimin kastedildiğini hemen anlarlardı. Bu kardinale güvenmemi sağlayan belki de onun sapınçlarıydı. Onayladım. Erdem eğer bazı kabahatlerle yumuşatılmazsa sağlıksız, inanç kimi kuşkularla gölgelenmezse acımasız olur dedim. Maddelena hafifçe omzuma dokunarak bana duyduğu güveni gösterdi, sonra öyküsünü anlatmayı sürdürdü. Kardinal geldiği zaman hepimiz elini öpmek için sıraya girdik. Sıramı sabırsızlıkla bekliyordum. Tasarımım hazırdı. Kardinal iki yüzükle süslü elini bir prense yaraşır biçimde uzattı. Parmaklarını avcuma aldım, gerektiğinden daha çok salladım ve 2 saniye daha uzun tuttum. Bu davranışım dikkatini çekmeme yetmişti. Yüzüme bakabilmesi için başımı kaldırdım. İsteğimin resmi olabilmesi için öteki kardinallerin ve baş rahibenin duyabileceği bir sesle ''Size günah çıkartmak istiyorum'' dedim. Baş rahibe yapmacıklı tatlı bir sesle Geriye çekil çocuğum, kardinal hazretlerini tedirgin ediyorsun. Ayrıca kız kardeşlerini de bekliyorlar, dedi. Bir anlık bir duraklama oldu. Benden öc almak için yaşamımın sonuna dek zindana mı arttıracaktı, yoksa bir kurtarıcının eline tutunabilecek miydim? Soluğumu tutmuştum, gözlerimle yalvarıyordum. Beklediğim yanıt sonunda geldi. Beni burada bekle, sonra günah çıkaracağım. Gözyaşlarım dökülerek mutluluğumu açığa vurdular. Günah çıkartmak için diz çöktüğüm zaman sesim eski gücünü kazanmıştı. Hiç yanlış yapmadan kendi kendime yüzlerce kez yinelediğim şeyleri anlattım. Kardinal sessizce, yalnızca beni yüreklendirmek için arada bir başını sallayarak benim uzun umutsuzluk çığlıklarımı dinledikten sonra, "Kızım, manastır yaşamının sana uygun olmadığına inanıyorum," dedi. O sözlerden sonra özgürdüm artık. Bunları yeniden anlatırken gözleri yaşlarla doluyordu. Elimi eli üstüne koyup sevecenlikle sıktım. O öyküsünü bitirmek için söze başlayınca geri çektim. Kardinal beni yanında Roma'ya getirdi. Bu bir ay önceydi. Başrahibe beni göndermek istemediyse de kardinal ona kulak asmadı. 7. kaset, 2. yüzün sonu.